Bye bye Türkçe.
Ayrım 6.
Dünya ve Türkiye'nin itibarı. Dipnot, zaman 25 Aralık 1995. Konuşmalarımdan sonra genellikle soranlar olur. Amerika'dan Türkiye nasıl görünüyor diye. Ben de derim ki, bunun cevabı çok kısadır. Tek kelime, görünmüyor. Gerçekten de öyle. Sanki Türkiye diye bir ülke yok. Bir de yıllardır dikkat ederim, dış basın yayında, bilimsellik taslayanlar dahil dış kaynaklarda ne zaman Türklerin sanata, edebiyata, felsefeye, yönetime, insanlığa, İslam öncesi olsun, İslamiyet'e girişten sonra olsun, inkar edilmeyecek kadar büyük katkılarından bahsetmek zorunluluğu da olsa, bu batılı, bağnaz yazarlar bir türlü şuna adını koyup Türk diyemez. Düpedüz Türk'ün eserlerini Moğol, Çin, o da olmadı, yalnızca coğrafi ad Orta Asya, daha sonrakileri de Arap veya Fars diye geçiştirirler. Eğitimlerini bazı sömürgelerdeki gibi İngilizce yaptıklarından sıkılmayıp kendilerini ayrıcalıklı gören bazı aydınlarımızsa, tarihlerini Türk'ün baş düşmanı İngiliz kitaplarından okur, bu haçlı havasına kapılır, kendi kimliklerinden kaçarlar. Onlara göre Türkiye'yi tanıtmak Roma, Yunan akrabalığı taslamaktır. Bu tavırlar karşılıklı olarak Türkiye'nin dış ilişkilerine de yansımaktadır. Bir yandan hiç söz sahibi olmadan siyasi, ticari, her konuda Avrupa'nın emirlerine, kayıtsız şartsız egemenliğine gitmeye can atan hükümetler, bir yandan ikide bir insan hakları vaveylalarıyla iç işlerimize kadar karışan Fransa, İngiltere, Amerika, Almanya. Halbuki Türkiye hiç de bu hallere düşmesi gereken bir ülke değildir. Bu perişanlık Türkiye'nin gerçek şartlarından değil, kendine güven ve onur duygularının yitirilmesine yol açan bazı kafa ve gönül bozukluklarından doğmaktadır. Önünde birçok imkanlar olan Türkiye, yeniden dünyanın merkezi durumuna gelmiştir. 2000'li yıllarda artık birçok şeyi görmeye başlamış olan halkımız, tabandan zorlayacak ve eninde sonunda Türkiye'nin tarih boyu olduğu gibi şimdi de dünya üzerinde hak ettiği gerçek yerini alacaktır. Bir yandan Orta Asya, ki buna ileride Pakistan ve Afganistan da katılacaktır, bir yandan da Rusya ve Karadeniz ülkeleriyle gümrük, kültür ve gezim anlaşmaları, ayrıca Avrupa ile Norveç ve İsviçre'nin yaptığı gibi eşit koşullarda gümrük ve sanayi anlaşmaları, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin, başta Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Küba, Brezilya ve Arjantin olmak üzere benzeri anlaşmalar, Uzak Doğu ülkeleriyle ayrı anlaşmalar yapacağız. Geçmişte ne zaman bir tek kuvvete yamandıysak zararlı çıktık. Oysaki denge siyasetlerini iyi uygulayabilecek bir konumdayız. Özellikle Çin ile Rusya, yine değişmesi muhtemel olan şartlara göre Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya veya Çin, Almanya ile Rusya, Fransa, İngiltere ile Almanya arasında denge siyasetleri uygulayacağız. Bunu yapmak için devamlı bu ülkeleri takip eden hem bilimleri hem gönülleri iyi yetişmiş araştırmacılara, uzmanlara ihtiyacımız olacaktır. Bunları şimdi yetiştireceğiz. İslam dünyasını da artık daha fazla ihmal edemeyiz. Unutmayalım ki tarihi, dini bağlarımızın yanı sıra bu ülkelerle doğal kaynaklar ve sanayi ve tarım pazarları açısından da ilgilenmemiz gerekmektedir. Gerçi bugün birçok İslam ülkesinin İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olduğu söylenemez. Zaten Batı gücünü o İslam ülkelerinin kaynaklarından ve kısmen de pazarlarından almaktadır. Çoğu yerde Osmanlı Devleti'nin mirasını yemektedir. Şimdilik Orta Doğu ve Afrika'da yapılacak olan daha ziyade tabanda eğitim, kültür, sanat, ticaret ilişkileri kurmak, milli kültürümüzü yansıtan Türk film ve televizyon dizilerinin hazırlanıp oralarda sık sık gösterilmesini sağlamak, en az 70 yıldır, bazı yerlerde 200 yıldır yürütülmüş İngiliz faaliyetleriyle meydana getirilmiş Türk düşmanlığını geriye çevirmektedir. Daha uzun vadeli düşünmeliyiz. Çeşitli ülkelerde Türk dilini öğretmek ve yaymak için tedbirler almalı veya onları artırmalıyız. Ortak kültür dilimiz İngilizce değil, Türkçe olmalıdır. İkide bir işimize karışan Batılılara gelince, önce bu Batılıları tarihleriyle, ayıpları ve gerçek niyetleriyle iyi tanımamız gerekir. Onları gözümüzde büyütmemeli, zayıf taraflarını da iyi bilmeliyiz. Bize insan hakları dersini kim veriyor? Almanların daha 50 yıl önce Musevilere, bugün Türklere yaptığına bakınız. İngilizlerin İrlanda'da yaptığını Türk hiçbir yerde yapmamıştır. Ya Amerika Birleşik Devletleri? Amerika yerlilerinin uğradığı soykırım ve kültürel soykırım bugün dahi süre gelmektedir. Ya kendini büyük vehmeden Fransa? Kendi içindeki ve Cezayir'deki Müslüman ahaliye yapmadığını kalmıyor. Böyle ülkelerden gelip de hükümet mensuplarımıza ders vermeye kalkanlar önünde özür diler tavırlar takınan, hatta onların gözüne girmeye çalışan onuru eksik kişilere artık bu milletin tahammülü kalmamıştır. Yakın gelecekteki onurlu yetkililerimiz Batı'dan gelenlere cevaben kibarca Batı Trakya'dan, Kerkük'ten, Bosna ve Çeçenistan'dan bahsedeceklerdir. O da yetmezse kendilerine gülümseyerek İrlanda, Cezayir, Seminol, Navaha gibi kavimler hakkında sorular yöneltecektir. İçin için bize olan saygıları da artar çünkü insanoğlunun tabiatı böyledir. Ufak gibi görünen adımlarla ama en önemlisi bu adımları atabilecek bilim ve gönül ehli, haysiyet ve kendine ve milletine güven sahibi insanlarımızın artmasıyla ve milletiyle, tarihiyle bütünleşmiş hükümetlerle kısa sürede Türkiye dünyadaki yerini bulacak, o zaman dünyada en imrenilen ve en itibarlı ülkelerden biri olacaktır. Atatürk ve Türk Bilim Dili. Dipnot: 10 Kasım 1971 New York Konuşması, Bilim ve Teknik Dergisi sayı 59, Ekim 1972. Atatürk'ün son sözü. Atatürk ölüm döşeğindeydi. 3 gün komada kalmıştı. Kendine geldi, son nefesinde "Arkadaşlara selam, dil çalışmalarını sakın gevşetmeyin" dedi ve kendinden geçti. Türkiye'nin üzerine eğildiği bütün meseleleri arasında, dünyanın büyük savaş eşiğinde olduğu bir sırada, Atatürk'ün son nefesinde bile üzerinde duracağı bu mesele ne olabilirdi? 2. Atatürk'ün ikinci Kurtuluş Savaşı. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra bu sefer de Türk dilinin yabancı boyunduruktan kurtarılması ve nereden gelirse gelsin yabancı boyunduruklarından kendini koruyabilmesi tedbirleri işine eğildi. Atatürk özellikle 1928-1938 arası 10 yılda en büyük enerjisini bu işe verdi. Kendi bir mektubunda yazdığı gibi geceleri dil meseleleri ile uğraşıyor, gündüzleri ise kendi başına 2-3 saatini bu işe ayırıyordu. Neden? Çünkü Türk demek dil demektir. Türklüğün en temel taşı Türkçedir. Türk, Türk'üm diyen ve her yönüyle her şeyden önce Türkçe konuşandır. Türk dili kalmazsa, Türk dili parçalanırsa Türklük kalır mı? Atatürk kendi sözleriyle bunu defalarca ifade ediyordu. Türk demek dil demektir. Milliyetin en bariz vasıflarından biri dildir. Türk her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. 2 Eylül 1939'da kendi el yazısıyla "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkelerini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" diye yazıyordu. Atatürk, dili milli kurumların en başta geleni sayıyor, milli duygu, düşünce ve yönelişin, milli benlik ve şuurun, milli dile bağlı olduğu üzerinde önemli duruyor, uzun vadeli düşünülürse milli bağımsızlığın ancak Türk dili var oldukça, dil bağımsız oldukça mümkün olacağı temelinden yürüyordu. Osmanlı Devleti'nin son devrinde milletin elinden sade vatanı alınmamış, tarihi, dili, sanatı, varlığı, hakları, her şeyi inkar edilmişti. Atatürk, Türklüğün her dalda dünya uygarlığının en ileri düzeyine çıkmasını, dünya milletleri arasında şerefli yerini almasını, büyük Türk dilini, koca ve köklü geçmişini, Türklük varlığının bir daha haksızca çiğnenmeyecek şekilde ağırlığını ortaya koymasını istiyordu. Bu da ancak Türklüğün kendi şuuruna, kendi benliğine, kendi diline sarılmasıyla olabilirdi. En yakın tarih ve bugünkü dünya sahnesi de gösteriyor ki, iktisadi olsun, siyasi olsun, kültürel olsun, bağımsızlıklarını, dünyadaki şerefli yerlerini ancak kendi benliklerine sahip, kendilerini aşağı görmeyen, kendilerine güvenen milletler koruyabiliyor, yapıcı, ilerleyici ruha sahip olabiliyorlar. Yeni Türkiye'nin kalkınması, milli kalkınma, eğitimi, milli eğitim, dili, milli dil olacaktı. Bilim, teknik bütün dünyaya, insanlığa aittir. Ama bir mühendiste Türklük sevgisi, şuuru, ateşi olsun ki edindiği tekniği, Türklüğü kalkındırmaya kullansın. Bu her milletin kendisi için doğrudur. Ve milliyet şuuru bugün ileri, her millette her zamankinden daha kuvvetlidir. Gene 1933'te Atatürk diyordu ki, kati olarak bilinmelidir ki Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında hakim ve esas olacaktır. Bütün hayattan kasıt siyaset, hukuk, din, teknik, bilim, eğitim, sanat, kültür ve edebiyattır. Hayatın her yüzüdür. Bir yıl önce bilim dili Arapça olsun diye başlanmış, fakat Arapça, Farsça oradan başlayıp dilin her tarafına yayılmış, onun içinden sarmış. 1920'lere varıncaya dek yazı dilinde birkaç takıdan başka Türkçe bırakılmamıştı. Öte yandan bir yıl önce uygarlığa büyük katkıda bulunan birçok büyük Türk bilginini Arapça ve Farsça yazdıkları için Batı dünyası kolayca Arap'lığa, Fars'lığa atfetmek cüretini gösterebiliyor. Türk dili, Arapça ve Farsça ile Türk'ün kendi eliyle ezilmiş, nefes alamaz hale gelmiştir. O halde Türk dili önce Osmanlıcadan ayıklanacak, uygarlık peşinde iyi fakat sakat niyetle Türk'ün diline bin yıl önce yaptığı hata düzeltilecek, Türk dili temiz güzellik ve kudretine, kendinde var olan kesinlik ve açıklığına kavuşacaktı. 3. Atatürk'ün ikinci Kurtuluş Savaşı başlıyor. Türklüğün 1920'lerde verdiği ikinci Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı ilk alfabeyle başladı. Arap harfleri yine iyi niyetle İslam'a duyulan saygı dolayısıyla alınmıştı. Ama Türkçe'ye uymuyor, onu köstekliyor, Arapça, Farsça sözcüklerin ise kullanılmasını kolaylaştırıyordu. Arap yazısı Arapça'da öyle olduğu için sessiz harflere dayanıyor, Türkçe ise sesli harflere dayandığından bu yazıyla yazılması onu boğuyordu. Oysa ki İslam kalıbı, şekli değil, manayı, niyeti, ifadeyi temel alır. İfadeyi, manayı kolaylaştıracak her değişiklik İslam'ın ruhuna uygundur. Arap harfleri yerine Türkçe'ye tıpatıp uyan yeni Türk harflerinin getirilişi İslam'ın hassasiyetine bir darbe vurup Frenkçe'ye sarılmak için değil, Türk'ün ifadesini, ruhuna dönüşünü kuvvetlendirilmesi içindir. Kısa zamanda ilk zafer kazanıldı. Türkçe kendisini matematik kadar kesinlikle tespit edebilen ve başka dillerde az görülür derecede kudretli ve verimli bir yazıya, yeni Türk yazısına kavuştu. İkinci zaferin kazanılması, yazı diliyle konuşma dilinin birleşmesi, yazı dilinin Türkçeleşip, serpilip güzelleşmesi, için içinden türeyip büyümesi, her dalı, her konuyu, her bilimi, tekniği kapsamasıyla oldu. Bu Türkçe, Yunus Emre'nin Türkçesi, Karacaoğlan'ın Türkçesi, nerede olursa olsun Türk'ün diyen her Türk'ün kolayca anlayabileceği, her meslekte kullanabileceği bir Türkçeydi. Atatürk'ün amacı Arapçayı, Farsçayı atıp yerine Fransızca, İngilizce doldurmak, bin yıl önceki hatayı tekrarlayıp yeni bir Osmanlıca daha ortaya çıkarmak değildi. Türk dilinin Kurtuluş Savaşı'nda dil tam yeniden gelişip serpilmeye başlarken, onu bu sefer de Batı dillerinden korumak, Türk dilini yeni boyunduruklar altına sokmamak gerekiyordu. Bu da gene Türklük ve Türkçe şuuru, Türkçenin her dalda, her konuda ve özellikle bilim ve teknik konularında geliştirilmesi, hızla işlenmesiyle olurdu.
Ayrım sonu.